Ayrım 29, sayfa 191. Büyük bunalım. Parantez içinde 1571-1610. Köklü değişim. 16. yüzyıl sonlarında, 17. yüzyıl başlarındaki büyük bunalımı hazırlayan önemli gelişmeler olarak, büyük nüfus artışı, Avrupa'da savaş teknolojisinin ve gümüş bolluğunun etkisi altında, Osmanlı klasik askeri ve mali düzeninin sarsılması, Safaviler ve Habsburglarla uzun savaş dönemi ve onun doğurduğu mali bunalım göz önüne alınmalıdır. Dipnot 1. Doğu Avrupa ve bu arada Osmanlıların geri kalmışlığı üzerine The Origins of Backwardness in Eastern Europe, Economics and Politics from the Middle Ages until the Early 20th Century, yayınlayan De Shiro, Berkeley 1989. Bu cilt içinde Osmanlılara ait bölüm F. Adanır, Tradition and Rural Change in Southeastern Europe During Ottoman Rule, sayfa 131-175. Türkiye'nin geri kalmışlığı sorunu, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en çok Türk aydınlarını düşündürmüş ve bir yığın yayına vücut vermiştir. Bu yayınların büyük bölümü Marksist teoriyi izlemiştir. Genel olarak bu teorinin tartışması için bakınız Beychandra, Karl Marx's Theories of Asian Societies and Colonial Rule, Review 5'e 1, 1981, sayfa 13-91. A. M. Bailey ve J. R. Lobera, The Asiatic Mode of Production, Science and Politics, Londra 1981. Doğu Avrupa'da Osmanlı toplum yapısı, başlangıçta Marx'ın feodal toplum teorisine göre yorumlanmıştır. Bu konuda en esaslı inceleme, V. P. Mutatsiyev, Agrarian Relations in the Ottoman Empire in the 15th and 16th Centuries, New York 1988. Sosyal yapıyı Marx'ın Asya tipi üretim tarzı teorisi bakımından işleyenler, S. Divitçioğlu, Asya tipi üretim tarzı ve Osmanlı toplumu, İstanbul 1967. S. Yerasimos, Le mode de production asiatique et la société ottomane, yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ve çeviren B. Kuzucu, Az Gelişmişlik Sürecinde Türkiye, 3 cilt, İstanbul 1974, H. İslamoğlu ve Ç. Keydar, Agenda for Ottoman History, Economy and Society, Vol. 2, 1976, sayfa 178-196. Asya tipi üretim tarzını Türk yazarları, Divitçioğlu'ndan beri Osmanlı'ya özgü farkları belirterek ılımlaştırırlar. Daha genel biçimde ele alanlar arasında bakınız M.A. Şevki, Osmanlı toplumunun sosyal bilimle açıklanması, İstanbul 1968, M. Sencer, Osmanlı toplum yapısı, İstanbul 1969, sayfa 186-378, B. Boratav, Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm, Ankara 1980, R. Aktan, Türkiye İktisadı, 3. Baskı, Ankara 1978, Ç. Keydar, Toplumsal Tarih Çalışmaları, Ankara 1983, Marx etkisiyle genel sosyolojik analiz için bakınız İbrahim Yasa, Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ve Temel Sorunları, 2. Baskı, Ankara 1973. J. Hindernik ve M. Belikkıray, Social Stratification as an Obstacle to Development, A Study of Four Turkish Villages, New York 1970. Osmanlı ekonomisinin durağan, parantez içinde stagnant karakteri üzerine tartışmalarda, tarihi verilere dayanacak yerde, çok zaman olayları teoriye uydurma biçiminde gelişmiştir. Asya tipi üretim tarzı teorisiyle, E. Wallerstein'ın kapitalist dünya ekonomisi ve onunla bütünleşme teorisini kaynaştıran ve tarihi veriler ışığında yeni bir yorum getirme çabası için bakınız The Ottoman Empire and the World Economy, yayınlayan H. İslamoğlu İnan, Cambridge 1987, sayfa 1-26. H. İslamoğlu İnan, Le Paysan, Le Marche et l'État en Anatolie au XVIe siècle, Anal 5, parantez içinde 1988, sayfa 1025, Toprak ve köylü üzerinde belli fiskal politik gereklerin doğurduğu çifthane ve kentte hirfet rejimi, parantez içinde infra, üretim tarzına bağlanan toplum yapısı teorisinin Max Weber sosyolojisiyle değişik biçimde yorumu için bakınız K. Wittfogel, Oriental Despotism, A Comparative Study of Total Power, 5. Baskı, New Haven ve Londra, 1964. Wittfogel, Osmanlı İmparatorluğunu önemli bir toplum tipi olarak alır, fakat sulamanın esas olduğu Mezopotamya, Mısır, Çin imparatorlukları yanında Osmanlı despotizmi için özel bir üretim tarzı bulamaz. Bize göre büyük hidrolik devlet girişimi yerine Osmanlı örneğini belirleyen üretim tarzı çifthane sistemidir. Bunun için bakınız Hainalcık, Köy, Köylü ve İmparatorluk, Osmanlı İmparatorluğu, Toplum ve Ekonomi, İstanbul 1993, sayfa 1 ila 14. Daha geniş bir biçimde bakınız Hainalcık, The Middle East and the Balkans Under the Ottomans, Selected Papers on Economy and Society, Bloomington 1992. Osmanlı'nın toprağı ve köylü emeğini mutlak devlet kontrolü altında tutması, miri sistem, klasik dönemde Osmanlı rejiminin temeli ve ana karakteridir. Çifthane sistemi olarak nitelendirdiğimiz bu üretim tarzını belirleyen baskı veya koşul, İslam'ı gittikçe güçlenen bir Haçlı Avrupası karşısında koruma, direnme ve karşı saldırıya geçip hak sözünü dünyada egemen yapma çabası, yani gaza ideolojisidir. Osmanlılar toprağı ve köylü emeğini kontrol veya despotizmi bununla haklı göstermiş ve topluma kabul ettirmiştir. 13. yüzyılda iki yandan Moğol ve Haçlı baskısı altında yok olma karşısında kalan İslam alemi, Mısır ve Suriye'de Memlüklerin, Anadolu'da Osmanlıların askeri rejimini bir çıkış yolu olarak benimsemiştir. Bu bir meşrulaştırma ideolojisi olup, asıl temel sosyal ekonomik yapıyı çifthane sisteminde aramak gerekir. Bizim bu açık yorum tarzımız son yayınlarda hayretle görüyoruz ki, ters ve noksan biçimde izlenmekte ve bize ait olmayan düşünceler bize atfedilmektedir. Mesela bakınız J. Imber, The Ottoman Dynastic Myth, Turkika 15, parantez içinde 1987, sayfa 7-27. Bu yazıdaki esas düşünceler için bakınız Hain Alcık, Padişah, İslam Ansiklopedisi 9, parantez içinde 1969, sayfa 491-495. 1964'te çıkmış olan bu yazıda, parantez içinde sayfa 492-493, hanedanın hakimiyetini meşrulaştırmak amacıyla Osmanlıların çeşitli rakip Müslüman hanedanlara karşı hükümdarlık haklarını ve hakimiyet kaynağını Orta Asya Hanlık geleneğine, Selçuk sultanlarının varisliğine veya doğrudan Tanrı tarafından verilmiş olduğuna bağladıklarını belirtmiştik. Bir grup sosyolog, Osmanlı İmparatorluğu'nun politik sosyoloji bakımından yapısını merkeziyetçi bürokratik imparatorluklar çevresinde inceler. Osmanlı örneğini önemli bir yer ayıran böyle bir teori için bakınız S.N. Eisenstadt, The Political Systems of Empires, New York 1969. Kitaba dönüş. Daha 16. yüzyıl ortalarında, özellikle Şehzade Mustafa ve Şehzade Bayezid olayları sırasında Anadolu'da şiddetli bir kaynaşma başlamıştı. Bir yandan askeri sınıfa geçme amacı ile rakip şehzadeler hizmetine giren binlerce başıboş Anadolu köylü genci, Yevmlüler, Leventler adıyla bu kargaşayı desteklerken, öbür yandan timarı az veya timarsız, eli emirli ve mazul sipahiler bu kaynaşmanın ön safında ortaya çıkmışlardır. Dipnot 2, bakınız Şerafettin Turan, Kanuni'nin oğlu Şehzade Bayezid vakası, Ankara 1961. Mustafa Akda, Büyük Celali karışıklıklarının başlaması, Ankara 1963. M. Cezar, Leventler, İstanbul 1965. Öbür yandan, ilmiye mesleğinin vergi bağışıklığı gibi ayrıcalıklarından yararlanmak isteyen, fakat soygunculuk ve hatta eşkıyalığa sürüklenen binlerce Anadolu delikanlısı, Suht-el-Softa adı altında, medreselerin çatısı altında toplanıyor, yahut daha başlarında kendi medreselerini veya çetelerini kuruyorlardı. Dipnot 3 M. Akda, Türkiye tarihinde İçtimai Buhranlar serisinden Medreseli İsyanları, İFM 11, parantez içinde 1949-50, sayfa 361-387. Eskiden Anadolu'nun fazla nüfusu için Balkanlar bir taşma ve göç bölgesiydi. Uçlar ise askeri hizmete girmek isteyenlerin gönüllü, garip yiğit adı ile koşturdukları bir er meydanı idi. 16. yüzyıl ikinci yarısında bir yandan Avrupa'da yayılma durakladı, yeni timar olanakları kalmadı ve uç akıncı kurumu çöktü. Öbür yandan yukarıda söylediğimiz gibi büyük nüfus artışı nedeniyle Çorak Orta Anadolu yaylasında nüfus baskısı güçlendi. Dipnot 4 M. Akda, Türkiye tarihinde İçtimai Buhranlar serisinden Medreseli İsyanları, sayfa 361-387. Bu nüfus tartışmasının gerçek ölçüsü iyi bilinmiyor. Fakat birçok belgeler bu varsayımı doğrulamaktadır. Kıbrıs'ın fethinden sonra 2 Eylül 1572 tarihli bir fermanla Anadolu, Karaman, Rum, Zulkadriye, parantez içinde Dulkadır vilayetlerinde toprak sıkıntısı çeken, vergi tahrir defterlerine yazılmamış olan, bulunduğu yerden kaçarak başka taraflarda yerleşen veya ırgatlık yapan, toprak davaları bir sonuca vardırılmamış olanlar, şehirlerde ve köylerde işsiz güçsüz dolaşanların Kıbrıs'a sürgün gönderilmeleri emredilmiştir. Dipnot nüfus baskısı üzerine M. A. Cook, Population Pressure in Rural Anatolia, 1450-1600, Londra 1972, Hain Alcık, The Impact of the Annals School of Ottoman Studies and New Findings, Review 1, 1978, sayfa 86-90. Dipnot 6, Öyle Barkan, bir iskan ve kolonizasyon metodu olarak sürgünler. İFM 15, parantez içinde 1949-50, sayfa 550-553. Hain Alcık, Kıbrıs'ta Türk idaresi altında nüfus. Kıbrıs ve Türkler, Ankara 1964, sayfa 27-31. Böylece yalnız Dağlık Teke bölgesinden gidecekler 5720 hane olarak saptanmıştır. Bunun yanında kendi isteğiyle gidenler, bütün göçmenlerin üçte birine yaklaşmıştır. Çağdaş İtalyan yazarı Calepio'ya göre bu yolla Anadolu'dan Kıbrıs'a 20 bin göçmen gelip yerleşmiştir. Bunun yanında 1571'de adada 1500 Yeniçeri ve 3000 sipahi koruyucu göreviyle bırakılmıştı. İran savaşları 40 yıl parantez içinde ara ile 1578-1618 döneminde reaya aslından olan binlerce Anadolu delikanlısının askeri kadrolara alınmasını gerektirmiştir. Koçu Bey bunları Ecnebi adı altında Türk, Çingene, Tatar, Kürt, Laz, Yörük diye anar. Bu reaya aslından binlerce genç, başlangıçta Kafkasya'daki fütuhat bölgelerinde timar sahibi, kale muhafızı ve gönüllü olarak bir dirlik ve kapı bulmuştu. Fakat bu yolla Koçu Bey'in ve ondan önce Kitab-ı Mustatab'ın, parantez içinde yazılışı 1620, şiddetle yakındıkları gibi, klasik Osmanlı düzeninin temel ilkesi olan reaya ve askeri ayrılığı ilkesi bu yolla çiğnenmiş oluyordu. Öbür yandan yönetimin ve askeri otoritenin yalnız ve yalnız padişah kullarına verilmesi ilkesi de unutulmuştu. Bunalımın nedenleri üzerinde çağdaş Osmanlı düşünürleri ayrıca şu noktalar üzerinde dururlar. Padişahın mutlak vekili sayılan Vezir-i Azam'a bağlı Divan-ı Hümayun'un ve büroların bağımsızlığı bu dönemde ciddi olarak sarsılmış, başka bir deyimle bürokratik merkeziyetçilik zedelenmiştir. Bunun başlangıcını 2. Selim'in tahta çıkmasıyla İstanbul'a beraberinde gelen yeni grubun Vezir-i Azam Sokollu'ya karşı uğraşlarında görmekteyiz. Saray nedimleri, kapı kulu zorbaları ve ulema devlet işlerine karışmışlar, bürokrasinin devlet çıkarlarını ve düzenini her şeyin üstünde tutan geleneksel bağımsızlığını çiğnemişlerdir. Böylece imparatorluk yönetiminin klasik kanun ve düzenleri bozulmaya başlamıştır. Bunun en önemli sonuçlarından biri, Fatih tarafından devletleştirilen toprakların tekrar geniş ölçüde mülk ve vakıflar halinde devlet kontrolünden çıkmaya başlamasıdır. Şunu da ekleyelim, ulemanın örfi kanunlar ve yönetim alanına karışma girişimleri bu dönemde arttı. Kanuni Süleyman döneminde Şeyhülislam Ebu Suud Efendi, örfi kanunları ve yönetim düzenlerini 9. yüzyıl fukahasına göre şer'i prensiplerle yorumlamaya çalıştı. Dipnot 7, Bay Lewis, Ottoman Observes of Ottoman Decline, Islamic Studies 1-1, Karaçi 1962, sayfa 71-87. T. Gökbilgin, 18. asırda Osmanlı Devleti'nde ıslahat ihtiyaç ve temayülleri ve Katip Çelebi. Katip Çelebi hayatı ve eserleri hakkında incelemeler, Ankara 1957, sayfa 101-119. Çöküş dönemi üzerinde belli başlı Osmanlı yazarları. Mustafa Ali üzerinde de bakınız C. Fleischer, Bureaucrat and Intellectual in the Ottoman Empire. The Historian Mustafa Ali, parantez içinde 1541-1600. Princeton 1986. M. İpşirli, Hasan Kafi ve Devlet Düzeni'ne ait eseri Usulü Hikem Fi Nizamil Alem. Tarih Enstitüsü Dergisi 10-11, parantez içinde 1979-1980, sayfa 239-278. 17. yüzyıl için bakınız Koçu Bey Risalesi, yayınlayan A.K. Aksüt, İstanbul 1939. Y. Yücel, Osmanlı Devlet Teşkilatı'na dair kaynaklar, Kitab-ı Müstetab, Kitab-ı Mesalihil Müslimin ve Menafi'ül Müminin, Hırzül Mülük, Ankara 1988. Kitaba dönüş. Eskiden yalnız örfi kanun konusu olan sorunlar, ondan sonra gittikçe daha çok istifta, parantez içinde fetva alma konusu olmaya başladı. 16. yüzyıl sonundaki bunalım döneminin sonucunda, 1. Ahmet devrinde toplanıp düzenlenen Kanunname-i Cedid, daha çok fetvalarla dolu bir dergi haline almıştır. Dipnot 8 P. Hörster, zur Anwendung des Islamischen Rechts im 16. Jahrhundert, die juristischen Darlegungen, parantez içinde maruzat, des Şeyhul İslam Ebu Suud, parantez içinde gestorben 1574, Stuttgart 1935. 1. Ahmet dönemiyle bağlantılı olan kanunlar için bakınız Osmanlı Kanunnameleri, Milli Tetebbüler Mecmuası 1, İstanbul 1331, parantez içinde 1913, sayfa 49-112, 305-337. Kitaba dönüş, parantez içinde Fatih ve Kanuni kanunnamelerinde bir tek fetvaya rastlanmaz. Bu şeriatçılık yönetimi, bürokratların yeni durumlar karşısında serbest çalışmasını kısıtladı ve Sünni tutuculuğu güçlendirdi. 1617-1632 döneminde Yeniçerilerin ayaklanmaları ve haremle, parantez içinde Kösem Sultan, işbirliği yaparak zorbalıkla hükümet otoritesini kontrolleri altına almaları, özellikle mali kargaşa ile ilgilidir. Çağdaş Osmanlı bürokrat düşünürleri, çökmenin temel nedenini, Kanuni döneminde en yüksek gelişme düzeyine ulaşmış olan klasik Osmanlı kurumlarının bozulmasına bağlarlar. Bu görüşlerde kuşkusuz büyük bir gerçek payı vardır. Modern tarih incelemeleri bu yorumları desteklemektedir. Ancak bu Osmanlı düşünürleri doğal olarak geleneksel devlet ve toplum felsefesi çerçevesinde yorumlar yaparlar. Çok kez gerçek nedenleri görmekten ve değişikliklerin gerçek anlamına inmekten uzaktırlar. Yukarıda temel nedenler arasında nüfus artışına değindik. Burada birbirine sıkı sıkıya bağlı askeri ve mali değişiklikleri ele alacağız. Hatırlamak gerekir ki 1533'te Osmanlı Devleti müttefiki Fransa'ya 100 bin altın yardım yapmış, sonra aynı devlet 1 milyon altın daha istemiştir. Fakat çok geçmeden Osmanlı Devleti, 2. Filip'in İspanya'sı gibi dünya boyutlarında egemenlik girişimlerinin yükü altında ezildi. Savaş gittikçe daha masraflı bir hal aldı. İspanya ve Almanya Habsburglarıyla karada ve denizde büyük çekişme, Osmanlı İmparatorluğu yapısında derin izler bırakan iki önemli olayla başlamıştır. Habsburglara karşı orduyu ateşli silahlarla donatılmış ağır piyadeden kurulu bir ordu haline getirme zorunluluğu ortaya çıkmış, ok, yay, kılıç ve mızraklı timarlı sipahisi savaş değerini kaybettiğinden timar rejimi ihmal edilmiş ve dağılmaya bırakılmıştır. Öte yandan özellikle donanma yapımı çok büyük masraflar getirmekteydi. Bir kadırganın bakım ve yönetim masrafı o zamanlarda yılda 6.000 altın düka idi. Osmanlı donanması 200 kadırgadan kurulu olduğuna göre sadece donanmanın yıllık gideri 1.200.000 dükaya varmaktaydı. İran savaşları Osmanlı bunalımının başlıca nedenlerinden biri olarak yakından incelenmelidir. 1578-1590 yıllarında Azerbaycan ve Şirvan'ın ele geçirilmesi, yalnız Osmanlı askeri düzeni için değil, aynı zamanda Osmanlı maliyesi için de yıkıcı bir nitelik kazanmıştır. Dipnot 9 B. Kütükoğlu Osmanlı-İran Siyasi Münasebetleri 1 İstanbul 1962. Memleket ahalisi kaçtığından veya direndiğinden oradaki işgal kuvvetlerini Anadolu'dan beslemek gerekiyordu. 1603'ten sonra İranlılar bu kuvvetleri geri atınca bunlar Anadolu'ya gelip döküldüler. Avusturya'ya açılan savaş, parantez içinde 1593-1606, daha çok bu askerleri oyalamak ve dirilik bulmak amacını güdüyordu. 1593-1606 Avusturya savaşlarında timarlı sipahi yerine tüfekli piyade kullanılması gereği dolayısıyla Yeniçerilerin sayısı çok arttırıldığı gibi, parantez içinde 1527'de 7.886, 1610'da 37.627 kişi, Anadolu'dan başıboş köylülerden ücretle tüfekli sekban ve sarıca askeri yazılmaya başlandı. Barış döneminde sekban askerine gereksinim kalmadığı zamanlarda ücretsiz kalan bu eli tüfekli ve Yeniçeri subayları kumandasında örgütlenmiş gruplar Anadolu'da halkı haraca kesmeye ve saldırılara başladılar. Timarları yetmeyen veya elinden alınan sipahiler de bu soyguna katıldı. İşte Anadolu'yu kasıp kavuran Celali Haydut grupları bu yolla ortaya çıktı. Dipnot 10 bu konuya ait malzeme Anadolu için Çiğ Uluçay, Saruhan'da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, İstanbul 1944, İdem 18. ve 19. yüzyıllarda Saruhan'da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, İstanbul 1955. Hain Alcık, Adaletnameler, Belgeler 3, Celali Ayaklanmalarının ortaya çıkmasındaki ekonomik ve sosyal nedenler hakkında. Bakınız M. Akdağ, Celali Fetreti, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, 16'ya 1-2, parantez içinde 1958, sayfa 53-107. M. Akdağ, Celali İsyanları 1550-1603, Ankara 1963. M. Akdağ, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurtuluş ve inkişafı devrinde Türkiye'nin iktisadi vaziyeti, belleten 12'ye 1, parantez içinde 1949, sayfa 497-564 ile 14, parantez içinde 1950, sayfa 319-418. Tüfek kullanılmasının 16. yüzyıl ikinci yarısında bütün Orta Doğu ülkelerinde yayılması ve halkın tüfeği kolaylıkla elde etmesi temel sorun olup, Celaliler üzerinde çalışanların gözünden kaçmaktadır. Bakınız Ha İnalcık, The Socio-Political Effects of the Diffusion of Firearms in the Middle East, War Technology and Society in the Middle East, Londra 1974, sayfa 195-217. Hain Alcık, Military and Fiscal Transformation in the Ottoman Empire, 1600-1700, Archivum Ottomanicum 6, parantez içinde 1980, sayfa 283-337. Kapısız asker ücretle hizmetini devlete, paşalara sunmakta, bunu bulamayınca eşkıya gruplarına, celalilere katılmaktaydı. Balkanlarda haydutların, parantez içinde hayduklar çoğalması, Anadolu'da celalilerin arttığı zamanlara rastlamaktadır. Birçok haydudun Martolos ve Voynuklar arasından geldiğini biliyoruz. Rumeli'deki eşkıyalar için bakınız Turkski İzvori za Aydutsvoto i Aramistvoto vo Makedonia 1, parantez içinde 1620-1650, 2, parantez içinde 1650-1700, yayınlayan A. Matkovski Skopje 1971. A. Matkovski, Turski dokumenti za Istoriata na Makedoniskiot Narod, cilt 1, 1607-1623, Skopje 1963. D. Spova, Makedonia vo 16. i 17. vek dokumenti i Karigratskite arhivi, parantez içinde 1557-1645, Skopje 1955. F. Adanır, Haydokuntum Osmanische Herrschaft, Südwestforschungen 41, parantez içinde 1992, sayfa 43-116. B. Svetkova, Mouvement Antifeodo dans l'Eter Bulgar sous Dominion Ottoman du 16e au 18e siècle. Etüt Historik 2, Sofya 1965, sayfa 149-68. Bu hareketlerde hem bir sınıf kavgası hem milli bir karakter arayan adı geçen Balkanlı araştırıcılar, bu tarihlerde Osmanlı Devlet ve topluluğunu bütünüyle sarsan diğer büyük tarihi değişiklikleri gözden kaçırmaktadırlar. Kitaba dönüş. Bu amansız soygunlar ve katiller yüzünden köylüler kitle halinde kaçmaya başladılar. Bu durum Anadolu tarihinde Büyük Kaçkun diye anılır. Anadolu baştan başa yıkıldı, yakıldı. Bu durum İranlılara karşı saldırıya geçildiği 1603-1610 yılları arasında devleti kötürüm etti. Rumeli'de bu kertede yaygın olmamakla beraber özellikle Makedonya bölgesiyle Kuzey Bulgaristan kargaşalıktan kendini koruyamadı. Anadolu'daki anarşi yüzünden buradan halkın Rumeli'ye kaçıp sığındığını biliyoruz. 17. yüzyıl savaş dönemlerinde, özellikle 1683-1699 yıllarında bu anarşik durum geri gelecektir. Osmanlı ordusu artık çeşitli at alan bu tüfekli ücretli askerlerden vazgeçemezdi. Sekban ve Saruca ve Yeniçeri, ulufe aldıklarından merkezi hazinenin gelir kaynaklarını arttırmak gerekiyordu. Öte yandan 1571'den sonra devlet, Akdeniz'de İspanya'ya karşı kuvvetli bir donanmayı sürekli hazır tutmak zorunluluğundaydı. Osmanlı Devleti, merkezi hazinenin gelir kaynaklarını arttırmak için doğrudan doğruya hazineye gelen vergilerin, yani olağanüstü bir ek vergi olan avarizi divaniyeyi arttırmak zorunda kaldı. Önceleri, özellikle savaş zamanlarında toplanan avarizi divaniye, artık her yıl toplanan bir nakdi vergi haline geldi ve miktarı da sürekli olarak arttırıldı. Parantez içinde kişi başına 1582'de 40, 1600'de 240, 1661'de 535 akçe. Gayrimüslimlerin ödediği cizye 1574'te 40 akçe iken 1591'de 70, 1596'da 150, 1630'da 240, 1691'de 280 akçeye çıkarıldı. Dipnot 11 bütçe açıkları için bakınız A. Tabakoğlu. Gerileme dönemine girerken Osmanlı Maliyesi. İstanbul 1985. Ha İnalcık, Cizya, E12'ye 2, sayfa 562-566. 1596 tarihli adaletname, kanunsuz yollarla 150 akçalık cizyenin 500 veya 600 akçaya kadar çıktığını belirtmektedir. Ancak akçada ayar düşürülmesi, parantez içinde takşiş sonucunda, akçanın değeri de çok düşmüş olduğundan bu vergi ve gider artışlarının gerçek oranlarını bulmak için altın üzerinden hesaplamak gerekir. Gerçekten bir altın 1527'de 57, 1583'te 60, 1584'te 120 akçadır. Sadece merkezi hazinenin yıllık geliri altın hesabı üzerinden şöyle bir gelişme gösterir. Dipnot 12, bakınız Hain Alcık, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu ve inkişafı devrinde Türkiye'nin iktisadi vaziyeti üzerine bir tetkik münasebetiyle, Belleten 15, parantez içinde 60, Ankara 1951, sayfa 656-66. Öğley Barkan, Price Revolution, IJMS 6. Halil Sahillioğlu, The Role of International Monetary and Metal Movements in Ottoman History, 1300-1750. Precious Metals in the Later Medieval and Early Modern World, Durham 1983. C. Kafadar, Les troubles monétaires de la fin du XVIe siècle à la prise des consciences ottomanes du déclin. Anal ESC C2, parantez için 1991, sayfa 381-400. 1527'de 5 milyon altın. 1567'de 5 milyon altın. 1597'de 2 milyon altın. 1618'de 3 milyon altın. 1653'te 4 milyon altın. 1661'de 5 milyon altın. 1590 yılından sonra hazine daima büyük açıklar vermeye başladı. Bu dönemde avariz ve cizyenin artması ve bu vergilerin toplanması sırasında görevin kötüye kullanımı yüzünden reaya arasında hoşnutsuzluk, protesto olarak yerini yurdunu bırakıp kaçmalar yaygınlaştı. Osmanlı maliyesini alt üst eden bir olay da gümüş akçenin takşişi yani gümüş miktarının azaltılmasıdır. 1580'lerden itibaren Avrupa'dan sel gibi ucuz gümüşün gelmesi ve Avrupa kalp paralarının istilası bunun başlıca nedenidir. Osmanlı Devleti Avrupa'dan gümüş sağlamak için kendi milli para sistemini bırakıp her çeşit paranın girişini serbest bırakmıştı. Fakat görünüşü çekici kalp paralar piyasayı kaplayınca gümüş miktarı itibari değerinden yüksek olan akça, Gresham kanunu sonucu piyasadan kaçmaya başladı. Bunu fark eden maliye bu yüzden akçada gümüşü azalttı ve akça kesadına böylece bir çare bulunmak istendi. Fakat bu da enflasyonu körükledi. Dipnot 13, bakınız Öley Barkan, Price Revolution. Halil Sahillioğlu, Price Revolution, IJMS. Halil Sahillioğlu, The Role of International Monetary and Metal Movements in Ottoman History, 1300-1750. Precious Metals in the Later Medieval and Early Modern World, Durham, 1983. J. Kafada, Le Trouble Monétaire de la Fin du XVIe Siècle, à la prise de conscience ottoman du déclin, Anal ESC2, parantez içinde 1991, sayfa 381-400. Osmanlı parasında bu dönemdeki büyük dalgalanmalar çeşitli biçimde yorumlanmıştır. Olay akçanın %100 değer kaybetmesi, Amerikan ucuz gümüşünün akını, nüfus ve talep artışı, mal darlığı veya devlet bütçesinde para bulmak için takşiş, Avrupa'da kalp paraların piyasayı istilası ve akçanın ayarlanması zorunluluğuyla açıklanmıştır. Aslında bütün bu ögeler para bunalımında birlikte etkin olmuştur. Bu durum vergilerin ayarlama yoluyla yükseltilmesi sonucunu getirdiği gibi timar rejiminde de derin etkiler yapmıştır. Zira enflasyondan sonra timarları oluşturan vergiler arttırılmadığı için sipahilerin timar gelir miktarı gerçekte küçülmüş, bunun üzerine timar sipahileri seferden kaçmaya veya bir takım kanunsuz yenilikler, parantez içinde bidatlar çıkararak riayadan her türlü adlar altında para sızdırmaya, böylece zararlarını gidermeye çalışmışlardır. Bu dönemde İstanbul'da sık sık görülen kapı kulu sipahi ve yeniçeri ayaklanmaları da akçadaki kararsızlıkla ve geçim sıkıntısıyla doğrudan ilişkilidir. Bu derin sosyal, askeri ve mali sarsıntılar sonucunda 17. yüzyılda artık Osmanlı Devleti 16. yüzyıldaki konumunda değildir. Osmanlı tarihinin birinci klasik dönemi böylece kapanmış olmaktadır. Artık ortaçağ ekonomik ve mali koşullarından doğmuş olan timar rejimi çökmüş, yerini ateşli silahlarla donatılmış bir ücretli ordu almış, böylece ürünle ödemeye dayanan vergi sistemi yerine daha çok nakdi vergilere dayanan bir maliye ve merkezi hazine sistemi gelmiştir. Osmanlı akçası yerine Batı Avrupa paraları, özellikle İspanyol realleri, parantez içinde rial ve Hollanda riksdalleri, parantez içinde esedi guruş, piyasaya hakim olmuş ve Osmanlı ekonomisi zamanla Avrupa merkantilist sistemine tabi bir ekonomi haline gelmiştir. Osmanlı Devleti uzun ve pahalı savaşların ve Anadolu'daki yıkıcı kargaşalıkların yükü altında ezilmiş, kaynaklarını kaybetmiş ve tüketmiştir. Devlet, yeni koşullara elverişli bir uyum için gereken maddi ve manevi ögelerden yoksun olduğu için gerçek bir reform yapamamıştır. Bu durum, 18. yüzyılda merkezi otoritenin zayıflaması ve ayan rejimiyle birlikte gerçek bir feodalleşme ile sonuçlanacaktır. Bununla beraber son incelemeler göstermiştir ki, mutlak bir çöküş yerine imparatorluk, gerçekte yeni koşulların istediği önlemleri alarak bir uyum sağlamış ve daha 300 yıl süren yeni bir denge meydana getirebilmiştir.